sen olsaydın.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve 10 Aralık'la başlayan haftada İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası olarak kabul edilmekte. Geride bıraktığımız 4 Aralık tarihi ise Dünya Madenciler Günü'ydü. İşte biz de bu vesileyle bu iki tarihten ve bu iki konudan yola çıkarak bu hafta istedik ki önce insan haklarına dair bir giriş yapalım, ardından da madenci ve ağır işçi olmaktan bahsedelim istedik. Evet, Sen Olsaydın programında bu haftaki konu başlığımız madenci ve ağır işçi olmak.
Ötekileştirmek yerine anlamak ve anlaşılmak için.
İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayrımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek için insanın insan olma haysiyetiyle sahip olması gereken hakların hepsidir aslında insan hakları dediğimiz kavram. 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini kabul etti ve bu bildiri 30 maddeden oluşmakta. Biz de yeri gelmişken İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nde yer alan maddelerden bir kısmını sizlerle paylaşalım istiyoruz. Evet, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine göre bütün insanlar hür ve eşit doğarlar. Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir. Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır. Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamaz. Yasalar önünde herkes eşittir. Hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez. Herkes davasının bağımsız bir mahkemede görülmesi hakkına sahiptir. Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve haberleşmesi yasayla korunmalıdır. Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın hiçbir ırk, renk, din şartına bağlı olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir. Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir. Herkesin düşünce, vicdan, inanç özgürlüğü vardır. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardır. Herkesin eğitim hakkı vardır. Kölelik yasaktır. Herkes nerede olursa olsun yasalar çerçevesinde korunur. Bütün insanlar anayasaya uygun olarak yargı organına başvurma hakkına sahiptir. Bir suç işlemekten sanık olan herkese savunması için gerekli bütün haklar sağlanmaktadır. Herkes dilediği devletin ülkesinde gezebilir, dilediği an terk edebilir veya ülkesine geri dönebilir. Ve yine herkes işkence karşısında yabancı bir ülkeye kaçabilir, sığınabilir. Her insan bir vatandaş sahiptir. Herkes doğrudan doğruya veya temsilciler aracılığıyla ülke yönetimine katılır. Kişinin sosyal güvenlik içinde yaşama hakkı vardır. Herkes dinlenme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkına sahiptir. Ve bu bildirinin hiçbir maddesi devlet, toplum ya da kişiler tarafından engellenemez deniliyor İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nde. Evet, hatırlayacağınız üzere çocuk hakları bildirgesinde de dünya üzerindeki tüm çocuklar aynı eşit haklara sahiptir demiştik ve o hafta biz sokak çocuğu ve çalışan çocuk olmak konusundan bahsetmiştik. Hakeza yetim çocuk, savaşta çocuk, ihmal ve istismara uğrayan çocuk, suça bulaşmış çocuk gibi pek çok konu başlığı ve çocuk tanımlaması da var ne yazık ki. Aynı dünya üzerinde yaşıyor olsalar da bütün çocukların aynı haklara sahip olmadıklarının bir göstergesiydi aslında bu farklı tanımlamalar. Bir söz okumuştum, çok manidar, diyordu ki ya çocuk hakları evrensel değil ya da bu çocuklar evrende değil. Şimdi bu sözü insan hakları evrensel bildirgesinin hemen ardından, o maddeleri okuyuşumuzun hemen ardından insan hakları boyutunda düşünür ve genellersek, bu kez de yine aynı sözü şu şekilde ifade etmiş olabiliriz. Ya insan hakları evrensel değil ya da bu insanlar evrende değil. Evet, insan hakları bildirgesinde bütün insanlar aynı eşit haklara sahiptir dense de dünya geneline bakıldığında aç insan da görüyoruz, açıkta olan insan da. Zulme uğrayan insan da görüyoruz, sefalet içinde yaşamak zorunda kalan da. İşsiz olanı da var, çok ağır işlerde çalışmak zorunda kalan da. Velhasıl çeşit çeşit insan manzaraları, çeşit çeşit insan hikayeleri var şu yeryüzü üzerinde. İşte bugün madencilerin ve aslında daha geniş bir çerçeveden bakıldığında ise ağır işçilerin hayatlarına doğru bir kapı aralamaya çalışacağız sizlerle birlikte Sen Olsaydın programında. Şüphesiz ki her iş, her meslek bir değil. Yoğun zihinsel performans gerektiren işler var, yoğun fiziksel performans yani bedensel güç gerektiren işler de var. Masa başı işler var, sabahtan akşama ayakta yapılan işler var. Rahat ve keyifle yapılan işler var, alnınızdan ve sırtınızdan ter akıtarak yaptığınız işler var. Narin ellerle yapılan işler var ve nasır tutmuş eller de var bunun yanı sıra. Her işin mutlaka kendine göre bir zorluğu var. Lakin ağır işler dediğimizde üzerinde ittifak edilen meslekler de var. Nelerdir bunlar? Bugün bahsedeceğimiz madencilik, bunun dışında mermercilik, cam, çimento, demir çelik fabrika ve atölyelerinde çalışanlar ki bunları kısaca fabrika işçileri olarak genelleyebiliriz. Bunun dışında hamallık, inşaat işçiliği gibi işler işte bu ağır işçilik gerektiren işler arasında. Bu ve benzeri meslek gruplarında çalışanlar için bir yıpranma payı hesap edildiğinden bunlar için, bu meslekte çalışanlar için kısmen erken emeklilik durumları da söz konusu. Az önce saydığımız mesleklere ek olarak su altında çalışanlar ve tersane işçileri, radyasyona maruz kalarak çalışanlar, bazı basın mensupları ki onların gecelerinin gündüzlerine karıştığını, savaş ve işgal alanı demeden tehlikenin tam ortasında haber peşinde koşturduklarını biliyoruz. İşte bu ve benzeri mesleklerde yıpranma payı hesap edilerek böylesi kısmen bir erken emeklilik durumu söz konusu oluyor. Peki ağır işçilik diyoruz ama ağır işçilik gerektiren mesleklerde işin ağırlığı, zorluğu nelerden kaynaklanıyor? İsterseniz bir de bunun üzerinde durup düşünelim. Her şeyden önce ağır işçilik gerektiren meslekler bedensel olarak çok yoğun güç gerektiriyor. Bu işlerin uzun süre ayakta yapılıyor olması, yine ağır kaldırma, taşıma gibi işler gerektirmesi de işin ağırlığını, zorluğunu ortaya koyan hususlar arasında. Yine içinde bulunulan ortam açısından bakıldığında bu tür işlerin gürültülü, tozlu, rutubetli, güneş ve oksijeni az yani sağlıksız ortamlar içinde yapılıyor olması da işin zorlukları arasında. Hatta kimi zaman doğrudan doğruya sağlığa zararlı maddelerle çalışılması ve onların teneffüs edilmesi de işin bir diğer sıkıntısı. Ve yine ağır işlerin yoğun riskler taşıması. Örneğin iş kazası riski, sağlığını kaybetme riski, erken yaşlanma, çökme riski ve tabii beden sağlığını kaybetme riski gibi durumlar söz konusu. Örneğin kod taşlama işinde çalışanların yakalandığı bir hastalık var, duydunuz mu bilmiyorum, silikozis hastalığı. Bu hastalıkta her geçen gün akciğer bitiyor ve hasta çok zor, sancılı dönemler içinden geçiyor. Kod taşlama işi aslında sadece kod işinde değil, bu taşlama yöntemi cam, seramik, teflon, madencilik, inşaat gibi sektörlerde de kullanılıyor. Aslında kanunen yasaklanmaya çalışılıyor ancak ne yazık ki uygulamada devam ettiği durumlarda söz konusu ve bu hastalık çok zor ve sürekli ilerleyen bir hastalık demin de dediğimiz gibi. Ve yine bu gibi işlerde gerekli ve yeterli can güvenliğinin sağlanmamış ya da sağlanamamış olması da işin bir diğer handikapı. O iş için gerekli iş elbisesi, maske, gözlük ve benzeri donanımlar olmadan ya da eksik ve bozuk şekilde teçhizatlarla ne yazık ki işçiler üretime devam etmek zorunda kalabiliyorlar. Tabii ağır işçilik derken bu işleri ağır ve zor kılan hususlardan bir diğeri de üzerlerindeki yoğun zaman baskısı, yoğun stres ve iş yetiştirme telaşı. Bazen ürün ya da parça başı ücret veya belli bir kotaya göre ücret şeklinde uygulamalar da olabiliyor. İşte bu durumda da zaten işi ağır olan işçiler az ücret aldıklarından daha çok kazanabilmek, daha seri ve daha hızlı olabilmek adına daha kısa sürede daha çok işe zorlanabiliyorlar. Ve yine ağır işçilik dediğimiz durumlarda çalışan kişiler uzun süreli çalışmalarda bulunuyorlar. Düşünün ki günün çok erken saatlerinde başlayan iş günün çok geç saatlerine kadar sürebiliyor. Hani deyim yerindeyse sabahın karanlığından akşamın gecenin karanlığına kadar iş uzayabiliyor. Üstelik de çoğu zaman fazla mesai ücretlerini alamıyorlar. Hatta bazen maaş ödemelerinde bile sıkıntı yaşayanlar olabiliyor. Ve yine ağır işçilik dediğimiz bu işleri ağır kılan hususlardan biri de bu çalışanların iş esnasında, iş ortamında yeterince dinlenememeleri, ulaşım, yemek ve benzeri giderlerin karşılanamaması, hatta bazı kurumlarda, bazı durumlarda sigortasız çalıştırılma durumu ya da haftalık tatil hakkını kullanamama, yıllık izin hakkını kullanamama, yine acil durumlarda saatlik izin alamama ve tüm bu kötü şartlara rağmen bir de işten atılma, işten çıkarılma tehdidi ve korkusu eklenince işte ağır işlerin ağırlığı daha da artıyor. Oysa az önce İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden maddeler paylaştık sizinle. Ne diyordu İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde? Can güvenliği herkesin hakkıdır diyordu. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardır diyordu. Ve yine kişinin sosyal güvenliğe kavuşturulma hakkı var. Herkesin dinlenme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkı vardır diyordu ilgili maddelerde. İşte tam da sen olsaydın demenin zamanı diye düşünüyorum. Sen olsaydın, ortada seni zorlayan hiçbir sebep yokken böylesi zor işlere talip olur muydun? Böylesi zor işlerde, böylesi ağır şartlarda çalışır mıydın? Aslında işin tam da can alıcı noktası da burada. İnsanların çaresiz kalmaları ve başka bir alternatif bulamamaları sebebiyle mecburiyetten böylesi işlerde çalışmak zorunda kalmaları. Evet, bu ağır konuya güzel bir eserle ara verelim istiyorum. Alpay'ın o güzel eseri gelecek. Tam da konumuzu tamamlayan güzel bir çalışma ile karşımızda olacak Alpay. Fabrika Kızı diyecek. Sonrasında birlikteliğimiz devam edecek.
Ötekinin gözüyle bakıp görebilmek için.
Gün doğarken her sabah bir kız geçer kapından. Köşeyi dönüp kaybolur, başı önde yorgunca. Fabrikada tütün sarar, sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar, bütün insanlar gibi. Bir evi olsun ister, bir de içmeyen kocası. Tanrı ne verirse geçinir gider, yeter ki mutlu olsun yuvası. Dışarıda bir yağmur başlar, yüreğinde derin sızır. Gözlerinden yaşlar akar, ağlar fabrika kızı. Oysa yatağında bile bir gün uyku göremez. İhtiyar anası gibi kadınlığını bilemez. Makineler diken gibi batar her gün kalbine. Bugün örecek elleri her gün ekmek derdinde. Gün batarken her akşam bir kız geçer kapımdan. Köşeyi dönüp kaybolur, başı önde yorulunca. Fabrikada tütün sarar, sanki kendi içer gibi. sararken de hayal kurar bütün insanlar gibi.
Sadece sempati değil, aynı zamanda empati için.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla birlikteliğimiz güzel bir eserin ardından devam ediyor. Yıllar öncesine gittik Alpay'ın o güzel çalışmasıyla, Fabrika Kızı eseriyle. Aslında o günden bugüne şartlarda belki değişiklikler, düzenlemeler, ilerlemeler var ama ne yazık ki dünya geneline bakıldığında halen çok ağır şartlarda çalışmak zorunda olanlar da var. Bu hafta Sen Olsaydın programında konu başlığımız madenci ve ağır işçi olmaktı. Bunu da hatırlatmış olalım. Eser öncesinde önce insan hakları evrensel beyannamesi ve bildirideki maddelerden kısaca bahsettik. Hemen ardından da ağır işçilik gerektiren işlerden ve bu işleri ağır ve zor kılan faktörlerden bahsettik. Evet, ağır işçilik dendiğinde akla gelen işlerden belki de ilki madencilik. Canlı canlı toprağın altına girmenin adıdır aslında madenci olmak. Hani kapalı alan korkusu olanlar ya da asansöre binmekten veya asansörde kalmaktan korkanlar. Gelin bir de madenci olduğunuzu, yerin metrelerce altına girip orada saatlerce iş yaptığınızı bir düşünün. Üstelik de bedenen güç gerektiren işler, sırtınızdan ter akıtan ağır işler bunlar. Elleri hep siyah ve nasırlıdır madencilerin, dikkat ettiniz mi? Ne kadar yıkarsa yıkasın o siyahlık ellerinden çıkmaz. Kömürün karanlığını aydınlık yapmak ister sanki madenci. İşte o kömür karası ona ışık olur, ekmek olur, aş olur. Gece de gündüz de aslında madende birdir. İşte madenciler aydınlık olsun diye karanlığa girer ve orada yoğun bir emek sarf eder. Kaldırdığı onca ağırlıkla aslında tam anlamıyla bir ağır işçidir madenci. Üstelik toprağı da üstüne alır, yerin yüzlerce metre altına iner. Orada yapar işini, oradan çıkarır ekmeğini. Her işe gidişinde içine bir korku çöker. Acaba bugün de eve sağ dönebilecek miyim diye. Sadece onun kaygısı değildir bu kaygı. Onu işe uğurlayanlar da, en yakınları, ailesi, eşi, çocukları da aslında aynı endişeyle güle güle git, sağlıcakla git, sağlıcakla gel diye dualarla uğurlarlar onları. İşte bu sebeplerle her gün vedalaşarak ve her gün helalleşerek evden çıkmanın adıdır madenci olmak. Şimdi çalıştığınız işi düşünün ve evden çıkışınızı düşünün. Her gün eşinizle, çocuklarınızla, anne babanızla, ailenizle vedalaşarak, helalleşerek mi çıkarsınız kelimenin tam anlamıyla? Yoksa bu sadece dilimize yerleşmiş bir alasmaldık sözü müdür, bir günlük tabirle vedalaşma mıdır? Aradaki farkı şöyle gerçekten hissederek ayırt etmeye çalışalım. Madenci belki ilkokul mezunudur ama çocukları okusun diye kömür çeker ta ciğerlerine. O karanlık havasız ortamda yerin yüzlerce metre altında mesaisini doldurur. Yeri gelir sahurunu da orada yapar, iftarını da orada yapar. Yerin altındadır onların yemekleri ve yerin altından gelir onların ekmekleri. O nasırlı elleriyle orada da bölüşürler yine ekmeklerini. Madenciler ailelerine ekmek götürmek için kara kömürün kirini, madenin tozunu yutup dört gözle akşam eve gelmesini bekleyen endişe içindeki kadınların kara sevdalılarıdır aslında. Kiminin eşidir, kiminin evladı, kiminin babası, kiminin kardeşi. En ağır koşullarda çalışıp düşük ücretle geçinmeye razı olmanın dayanılmaz bir acısı daha vardır ki işte tüm bu ağırlığın üstüne bir de toprak kayar, göçer madencinin üzerine. O yürek yakan maden kazalarından, göçüklerden, grizu patlamalarından söz ediyoruz. Hani o günlerce süren bekleyişler, gözyaşları ve duaların eşlik ettiği umutlar ve sonrasında ne yazık ki o acı son. Aslında bu emeğin karşılığına bir fiyat biçilebilir mi? Biçilemez. Yerin yüzlerce metre altında güneş ışığına hasret, ölümle yaşam arasında gidip gelmektir madenci olmak. Her gün ölümle yüzleşmenin, helalleşerek evden ayrılmanın bir yönüyse madenci olmak, işin diğer yönü de sevdiğini işe değil sanki ölüme gönderir gibi uğurlamaktır madenci yakını olmak. İstenen, seçilen bir iş değil belki madenci olmak, şartlar gereği yapılmak zorunda kalınan bir iş aslında. Hani bazı meslekler vardır ki popülerdir, çok gözdedir, çok talep görür ama bazıları da vardır ki darda kalıp da iş başa düşünce insanların aslında tercih etmediği ama yapmak zorunda kaldığı işlerdir. İşte madencilik de bunlardan biridir. Az önce saydığımız o ağır işçilik gerektiren meslekler arasında inşaat işçiliği, çeşitli alanlarda fabrika işçiliği gibi ağır işlerde çalışanlar da işin ağırlığı altında her ne kadar ezilse de kendisi ve ailesi için onuruyla ekmek parasının, rızkının peşinde koşan ve hayatta dimdik duran insanlardır.
Acımak yerine anlamak için.
Hatırlayın, Soma faciasından sağ kurtarılan işçinin ambulans için sedyeye alınırken sarf ettiği o sözleri. Hani demişti ya, çizmelerimi çıkarayım mı kir yapmasın sözü. Nasıl da gönül tellerimizi titretmişti o söz, değil mi? Böylesi bir felaketin içinden çıkan, ölümün kenarından geçen bir insanın böylesi hassasiyeti, üzerinde sayfalar dolusu kitaplar yazılabilecek, dakikalarca üzerine sözler söylenebilecek bir konu aslında. İnsanın eli yüzü değil, yeter ki gönlü kara olmasın. Eldeki kir yıkanır gider, yeter ki niyeti kirli, kötü olmasın, öyle değil mi? Bu olayı her hatırlayışımda hayata dair bildiklerimi, hissettiklerimi tekrar tekrar ölçmeye, biçmeye ve tartmaya çalışırım, inanın. Bu sözlerin sahibi Murat Yalçın'a, tüm madencilere, yoğun emek sarf eden ama alnının teriyle helalinden kazanan bütün ağır işçilere de bu vesileyle bizden selam olsun. Madencilik bir fedakarlık işi, değil mi? Yoğun bir fedakarlık gerektiriyor hem de. Hani hatırlayın, kardeş olmak konulu Sen Olsaydın programında gerçek bir hayat hikayesinden bahsetmiştik, Dürer kardeşlerden. 8 çocuklu kalabalık bir ailenin üyesi iki kardeş birbirlerine daha düşkündü. Okumayı ve iyi bir iş sahibi olmayı çok istiyorlardı ama bunun için ekonomik imkanları yoktu. Aralarında anlaşıp yazı tura atmışlardı. Önce biri çalışacak, diğerini okutacak, sonra da o iş sahibi olunca kardeşini okutacaktı. Ve yazı tura attıklarında bu yarışı küçük olan kazandı. Albrecht, Nürnberg'deki sanat akademisinin ağabeyi Albrecht ise maden ocağının yolunu tuttu. Kazandıklarını kardeşine yollayıp onu okuttu abisi. Kardeşi de çok başarılı ve gayretli bir öğrenciydi. Öyle ki daha mezun olmadan yaptığı tablolar yoğun ilgi görmeye başlamıştı. Ve nihayet okul bitti ve mezun oldu. Bütün aile sevinçle onu beklemekteydi. Herkesle sarıldı, kucaklaştı ama sıra abisine gelince onu daha bir içten kucakladı kardeşi. Çünkü büyük bir fedakarlıktı onun yaptığı. Ama artık fedakarlık sırası bende, dedi abisine. Abisi ise maden ocağında çalışmaktan eğri büğrü olmuş ellerini göstererek, artık benim için çok geç ama senin için inan çok mutluyum kardeşim, dedi. Ve tüm ısrarlara rağmen akademiye gitmedi. İşte o gün Albrecht, abisi Albrecht'in eğri büğrü parmaklarını, kırışık avuçlarını bütün detaylarıyla çizdi. Eller sanki dua ediyormuş gibi göğe doğruydu. Dua eden eller olarak işte bu isimle bilindi bu tablo ve dua eden eller tablosu Dürer kardeşlerden daha çok tanındı, daha çok bilindi. Fedakarlık sadece Dürer kardeşlerin değildi. Yine siz yurt dışında zor şartlarda çalışan değerli vatandaşlarımıza da bizlerden bu vesileyle selamlar olsun. Sesimizin ulaştığı farklı farklı coğrafyalarda, farklı ülkelerde, farklı şartlarda yaşam mücadelesi veren tüm yurttaşlarımıza bizden, vatandan, Türkiye'den kucak dolusu selamlar olsun. Başta Almanya olmak üzere 60'larda başlayan, 70 ve 80'lerde de hızla artarak devam eden o süreçte gurbetçi olan, gittiği ülkelerde sabahın karanlığından akşamın karanlığına kadar en ağır şartlarda belki de karın tokluğuna çalışan ama gitmiş olduğu o ülkenin kalkınmasına vesile olan bütün işçilerimizi de bu vesileyle rahmet ve minnetle anmış olalım. Bugün belki oralarda artık 3. 4. kuşaklar yaşıyor ve tüm bu süreçte kaybettiklerimize rahmet, yaşayanlara da sağlık, selamet dualarımızı da eklemiş olalım. Programın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda ülkelerin kalkınmasında bedenen emek harcayan, her şeyden önce canını ortaya koyan, alın terlerini akıtan, sevdiklerinin de gözyaşlarıyla harmanlanan, başta madenciler olmak üzere bütün ağır işçilere sonsuz minnet, saygı ve selamlarımızla bu programı, bu birlikteliği de nihayete erdirmiş olalım. Haftaya görüşünceye, buluşuncaya kadar hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Sen olsaydın.